Ayrım 16.
Yeni bir Filistin harekatı sırasında da Şam'ın bu çok eski özelliğine kavuşması, bir kere daha Arap hazırlıklarının ve garip bir tüccar, kiralık asker, coşkun gönüllü kalabalığının yöneldiği toplanma noktası olması doğal geliyordu. Siyasal ve askeri yönden bağımsız bir ulusun başkenti Şam, bu gönüllüleri toplamak, donatmak ve eğitmek için eşsiz bir yerde. Gönüllülerin Filistin'e sızabilecekleri bir üs, şeflerinin kesin saldırıyı hazırlayacakları bir genel karargâhtı. Çarşısının karanlık ve cıvıl cıvıl dar sokakları Doğu'nun en verimli silah piyasasını gizliyordu. Burada savaş öncesinden kalma Fransız tüfekleri, İngiliz makinelileri, Alman mavzerleri ve hatta birkaç Amerikan bazukası bulmak mümkündü. 6 ayrı ordunun kullandığı yığın yığın giysiler, Şam'a ün kazandıran gösterişli brokar ve ipeklilerle yan yana sergileniyordu vitrinlerde. Ama şehir özellikle Filistin Savaşı'nı yönetme iddiasındaki bütün Arap gruplarının karşı karşıya geldiği bir sahneydi. Dış mahallelerinde İslam dünyasının en büyük komutanının Selahaddin Eyyubi, yattığı basit türbenin yakınında bir başka general Fransız ordusundan kalma eski barakalarda karargah kurmuştu. Aralık ayında Kahire'de yapılan toplantıda Arap Birliği tarafından atanan 55 yaşındaki Iraklı İsmail Saffet Paşa, Filistin'deki bütün Arap güçlerinin Hacı Emin'e bağlı Cihad-ı Mukaddes savaşçılarının Arap Birliği'nin meydana getirdiği yabancı gönüllülerden kurulu Kurtuluş Ordusu'nun ve hatta diğer Arap ülkeleri savaşa girerse onların düzenli ordularının başkomutanıydı sözde. Saffet Paşa siyasal çıkarlar ve birbiriyle çelişen ihtirasların oluşturduğu bu arı kovanında gerçek otoritesini ancak genelkurmayını meydana getiren bir avuç subaydan başkasına işlemediğini keşfetmekte gecikmeyecekti. Pek çok siyasetçi benzeri gibi Iraklı general de konuşmacı olarak gösterdiği ustalığı gerçekçiyle yüz yüze gelmekten kaçmakta inat etmekle karıştırıyordu. Şimdiden birliklerine Tel Aviv'e kadar bir zafer yürüyüşü vaat ediyordu. Silahsızlıktan Yahudi konvoyuna saldırmadıklarını belirtip yakınan bir Filistinli grubuna şu cevabı vermekten çekinmemişti. Onları taşla bombalayın. Eldeki güçlerin acınacak durumu yüzünden Tel Aviv'i hedef alan zafer yürüyüşünün bir felakete dönüşebileceği yolunda İngiliz ordusunda hizmet etmiş genç ve çok yetenekli Ürdünlü Harekat Başkanı Vasfi Tel tarafından uyarıldığında Saffet Paşa tek bir tedbir aldı. Tel'in raporunun Arap yöneticilerinin eline varmamasını sağladı ve raporu hazırlayan genç subayı da Arap hükümetlerinin bu tehlikelerden haberleri olursa hiçbirinin Filistin'e ordu yollama gibi bir kumara kalkışmayacağını söyleyerek uyardı. Kuruluşundaki anarşi genel karargahı iş göremez hale getiriyordu. Kağıt sandıklarıyla masaların üzerine yığılan dosyalar dışında her şey eksik gibiydi. Ne iskemde, ne masa, ne telefon, ne de uzaktaki birliklerle bağlantı kurmayı sağlayacak telsiz vardı. Anlaşıldığı kadarıyla savaş biliminden çok entrikada uzmanlaşan bir sürü Suriyeli ve Iraklı subay binalarda uğuldaşıp duruyorlardı. Toplanan paraların dağıtımı, komutanlıkların ve rütbelerin verilişi, harekat bölgelerine sınırlanması, silah ve araç gereç taksimi, her şey şehrin çarşısındaki gibi çekişmeli pazarlıklara yol açıyordu. Şam siyasi hayatının öteki ucu şehrin göbeğinde bulunan eski bir binanın salonlarındaydı. Yarım yüzyıldır süregelen komplolar ve entrikalar saygıdeğer Orient Palace Oteli'nin koltuklarının kadifesini aşındırmıştı. 1948 kışında da burası geçmişine sadıktı. Her köşesinde sonu gelmeyen esrarlı hava dalgalanıyordu. Casuslar, muhbirler, hafiyeler, kulaklar kirişle geziniyorlardı. Esrarlı görünüşlü ve şüpheci kişiler köşelerde fısıldaşıyor, bazı ziyaretçilerin görünmesiyle kas katı kesilip birden susuyorlardı. Masaları askeri haritalarla kahve fincanlarıyla kaplı odaların kapıları açılıp kapanıyordu. Bar taburelerine tüneyen batılı güçlerin haber alma görevlileri kimseyi yanıltmayan kayıtsız bir havayla gizli görüşmeleri kolluyorlardı. Şubat başına çok önemli bir müşterinin gelişi Şam ve Orient Palace'ın Filistin meselesinde oynadığı rolü gösterdi. Başlıca yardımcılarıyla birlikte Hacı Emin Otel'in bütün bir katını tuttu. Kendine özgü o esrarlı havayla belleri kamalı ve tabancalı altı muhafızı hep peşinde salonlarla koridorlarda dolaşmaya koyuldu. Ara sıra oturduğunda giysisinin önü hafifçe açılıyor ve eski koruyucusu Adolf Hitler'in armağanı olan kurşun geçirmez yeleği görünüyordu. Hacı Emin kurşun geçirmez yelek giymekte haklıydı çünkü Şam'da düşmanları epeyceydi. Filistin'i kişisel kalesi yapma yolunda açıkça ortaya koyduğu ihtirası, iktidara geçişini izleyen cinayet davrası, düşmanlarına karşı gösterdiği uzlaşmaz ve amansız tutum, Arap kardeşler arasında pek az gerçek dostluğun kalmasına yol açmıştı. Amman'daki İngiliz Büyükelçi Sir Alec Kirkbride'a göre Alice harikalar diyarındanın kızıl kraliçesi gibiydi. Yurttaşlarının hırsını öylesine körüklemişti ki yerinde kalabilmek için devamlı bir aşırı bağnazlık göstermek zorundaydı. Aralık ayında Kahire'de yapılan Arap Birliği toplantısından beri Hacı Emin durmadan toplanan para ve silahların dağıtım işinin kendisine verilmesini istiyordu. Arap Birliği'nin kurmakta olduğu kurtuluş ordusu da temelden karşıydı. Filistin'de silah verilecek olsa savaşmaya hazır binlerce adamımız varken diyordu çevresine şaşkınlıkla, yabancılardan bir ordu kurmak niçin? Çifte ihtiras müftünün Şam'a uzanmasına yol açmıştı. Kurtuluş ordusunun kuruluşunu önleyemese bile hiç değilse bu ordu komutanının yardımcılarından biri olması gerekiyordu. Ardından da başkanlık ettiği Arap Yüksek Komitesi'ni Yahudi Ajansı'nın yetki ve imtiyazlarına sahip geçici Filistin hükümeti haline getirmek istiyordu. Suriye başkentindeki ilk önemli görüşmesini Saffet Paşa ile yaptı. Bu görüşmenin dostça geçtiği söylenemez. Iraklı müftüyü zimmetine para geçirmek, silah çalmak, yetkisini kötüye kullanmak, yakınlarını kayırmakla, sorumluların seçiminde siyasal bağlılığı askeri yeteneğe yeğ tutmakla, tek kelimeyle kendi ihtirasları uğruna ortak çabaya sahip çıkmakla suçladı. Öteki Arap siyasetçileriyle yaptığı görüşmeler de tersliklerle karşılaşmasına yol açtı. Arap Birliği Genel Sekreteri Azzam Paşa gibi uyanık olanları, Nazilerin yaptıkları işkenceler keşfedileli beri dünya kamuoyunun Siyonistlere ne kadar yakınlaştığını kestirebiliyorlardı. Başlarında Hitler'in eski müttefiki bulunduğu sürece Filistinlilerin uyandıracakları sempati konusunda hiç hayale kapılmıyorlardı. İngilizlere gelince müftünün uzlaşmazlığının yerine öteki Arap devletlerinin diplomasisi alırsa, Araplara Filistin'in paylaştırılmasından daha uygun gelen bir çözüm yolunun bulunabileceğine inanıyorlardı. Bu nedenle Londra, Azzam Paşa'ya ve Suriye Başbakanı Cemil Mardam'a, müftünün denetiminde bir kurtuluş ordusu kurulacaksa buna karşı olduğunu, tersinin gerçekleşmesi halinde hoşgörülü bir tavır benimseyeceğini hissettirdi. En sonunda da Kral Abdullah, Filistin'de müftünün kuracağı herhangi bir hükümete karşı olduğunu açıkladı. Hacı Emin'in ihtiraslarına genel bir karşı çıkmaydı bu. Kısa sürede Kurtuluş Ordusu o kadar çok taraflar kazandı ki artık hiçbir şey kuruluşunu geciktiremez gibiydi. Oynamaya hazırlandığı önemi gitgide artan rol, Arap Birliği'nin bütün kaynakları üzerinde para ve silah ona öncelik hakkı verecekti. Suriye Cumhurbaşkanı Şükrü El Kuvvetli'nin çağrısı sonucu yapılan bir sürü gürültülü toplantıdan sonra Filistin ikinci kere paylaştırıldı. Buna göre birbirinden ayrı etki bölgeleri müftünün güçlerine ve Kurtuluş Ordusu'nun gönüllülerine veriliyordu. Kudüs ve Yafa kesimi Hacı Emin'in elinde kalırken gönüllüler ordusu ülkenin kuzeyinin yarısına sahip oluyordu. Ama Hacı Emin'in Şam'da karşılaştığı en büyük hayal kırıklığına Arapların bu ordunun başına getirdikleri kişinin seçimi yol açtı. Yaralı yüzü, kalın boynu ve kısa kesilmiş kızıl saçlarıyla Fevzi El Kavukçu bir Arap şefinden çok bir Prusyalı subayı andırıyordu. Göğsünü süsleyen çok sayıdaki madalyalar arasında en değer verdiği siyah maden bir nişandı. Kavukçu'ya göre gerçek bir savaşçıya layık tek madalyaydı bu. İkinci sınıf demir haç nişanını 30 yıl önce Osmanlı ordusuna genç bir teğmen olarak başka bir Filistin seferi sırasında General von Kreis'in Prusyalılarıyla İngilizlere karşı savaşırken kazanmıştı. O zamandan beri Cermen ırkına kayıtsız şartsız hayranlık beslemekten hiç vazgeçmemiş, ancak Alman başkentini ziyaret etme hayalini gerçekleştirmek için 1941 yılında Irak'ta ağır bir yara almayı beklemesi gerekmişti. Berlin'de bir hastaneye nakledilen Kavukçu, iyileşme dönemini savaş içindeki Almanya'nın barlarını dolaşarak geçirmişti. Bir gece orada nefis bir sarışın genç kıza rastlamıştı. Binbir gece masallarındaki prensesler gibi Nazi başkentinde en güç bulunan iki şeyi sarışın güzelinin masasına yollamıştı. Bir şişe Wurstlico şampanyası ve bir paket Camel sigarası. Aralarındaki 30 yaş farka rağmen Alman güzeliyle Arap serüvencisi o geceden sonra ayrılmaz bir çift olmuştu. Frau El Kavukçu kocasını bir gölge gibi izliyordu. El Kabukçu, Lübnan'ın kuzeyinde doğmuş ve askerlik mesleğine Türk ordusunda başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu sarsıldığında Türkleri ispiyonlamak için İngilizlerin safına geçmişti. Daha sonra yine İngilizler hesabına Fransızları, ardından da Fransızlar hesabına İngilizleri, en sonunda da Almanlar hesabına hem Fransızları hem de İngilizleri ispiyonlamıştı. İngilizlere karşı girişilen 1936 Arap ayaklanmasında ününün doruğuna ulaşmıştı. Gösterdiği sayısız başarı Arap halkı arasında büyük üne erişmesine ve Hacı Emin'in saygısını kazanmasına yol açmıştı. Ama Müftü bunca ünden gocunmakta gecikmemiş ve genç Lübnanlıyı uzaklaştırmanın yollarını aramıştı. El Kavukçu Irak'a geçip İngilizlere karşı bir ayaklanma düzenlemek üzere para ve silah yardımı görmüştü. Ama Müftü'nün çevresine göre silahları, parayı ve ayaklanmayı yutup ortadan kaybolmuştu. Nasılsa Müftü'nün yakınlarında tek önem verdiği bağlılıkları ve kendisine köle gibi hizmet etmeleriydi. El Kavukçu her ikisini de göstermeyi bilmemişti. Dünya Savaşı'nın cilveleri onları Berlin'de tekrar birleştirmişti ama birbirlerine besledikleri nefret orada daha da unutulmaz bir hal almıştı. Hacı Emin gibi Alman yenilgisinin yarattığı kargaşalıktan yararlanan El Kavukçu Fransa'ya kaçmış, oradan da Mısır'a ulaşmayı başarmıştı. Şimdi Mısır'dan gelip Şam'da ortaya çıkıyor ve şu açıklamayı yapıyordu. Arap halkı kendi hesabına silahları yeniden elime almamı istiyorsa onun hizmetindeyim. Arap yöneticileri bu teklifi kabul etmişlerdi. Bu seçimle iki hedefe birden varmayı umuyorlardı. Hacı Emin'in de etkisini dengelemek ve önemli bir yere gerçek bir asker getirmek. Ama bu atanmayı izleyen garip kısıtlama Şam pazarlıklarının nasıl bir kuşkulu hava içine geçtiğini ortaya koyuyordu. Suriyeli bakanlar El Kavukçu'nun birlikleriyle kendi toprakları üzerinde bağlantı kurmasını yasaklamışlardı. Onu neredeyse hapsettikleri villadan ancak sınırı geçmesi için çıkarabilirlerdi. Gerçekten de son anda rakip bir gruptan para alıp yön değiştirme eğilimine kapılarak Filistin'deki kibbutzlar yerine Şam'daki bakanlıkların üzerine yürümesinden korkuyorlardı. Radyo ile gazetelere verilen koca koca ilanlarla camilerde ve kahvelerdeki söylevlerle Arap dünyasının gençleri Kudüs'ü savunmak için El Kavukçu'nun ordusuna katılmaya çağrıldılar. Bu çağrılarda erler için oldukça büyük bir para sayılan 60 Suriye lirası ödenek ayrıldığı, alt subaylarla subaylara da Suriye ordusundaki maaşların verileceği bildiriliyordu. Kahire'nin insanla dolup taşan kenar mahallelerinden, Halep'in karanlık çarşılarından, Fırat ve Dicle kenarlarından, Kızıldeniz ve İran körfezi kıyılarında bir sürü gönüllü, serüven ve yağma düşleri görerek Kudüs'e gitmek üzere yola koyuldular. Güneyden Arabistan'a giden hacıların izlediği yoldan batıdan Irak çöllerini aşıp, Musul ve Bağdat üzerinden doğudan Barada Vadisi'ni geçerek gürültülü bir kalabalık Şam'a aktı. Gönüllüler bayraklarla, çiçeklerle ve üzerine yurtseverlik sözleri yazılmış rengarenk bezlerle süslü kamyonların kasalarında ve acınacak haldeki eski otobüslerle geliyorlardı. Çöl kumunun saçlarını aşındırdığı Bağdat Şam hattında işleyen Nairn şirketinin gümüş rengi güçlü otobüsleri Arap dünyasının dört yanından gelen ve bazıları ağzına kadar doldurduğu için egzoz boruları yeri süpüren taksiler, çiçeklerle süslü bisikletler ve at arabaları, kadife koşumlu atlar, üzerinde güneş ışınlarının yansıdığı küçük aynalarla süslü develer, tepelerine garip başlıklar geçirilmiş katırlar. Ara sıra bir kamyonun ya da bir otobüsün yanına asılmış gözü pek bir bayrak, içindekilerin adını ortaya koyuyordu. Bunlar ya Halep aslanları ya da Basra şahinleriydi. Hepsi de çığlıklar atıp şarkılar söyleyerek, havaya ateş ederek şehirden geçiyorlardı. Akıl almaz bir kalabalık Şam'a doldu. Gençliğin verdiği coşkunlukla yanıp tutuşan Bağdat, Kahire ve Beyrut'tan gelme öğrenciler, başları kefiyeli, elbise ya da entari giymiş ve halklarının kurban olduğu haksızlığın öcünü almaya kararlı burjuva aydınlar, Bağız Partisi'ni kuran ve Filistin'in ihtilacı fikirlerinin kazanı olacağına inanan Ekrem Hurani, Michel Eflak gibi genç Suriyeli politikacılar, Tel Aviv'e yürümek kadar kendi ülkelerindeki rejimi değiştirmek kararlısı Mısır'ın Müslüman kardeşleri, krallığa karşı girişilen 1941 ayaklanmasından sonra ordudan atılan Iraklılar, Vichy hükümeti dahil bütün Fransız gizli servisleri hesabına çalışmış Fransa hayranı Suriyeliler, 1936 Filistin ayaklanmasına katılmış eskiler, Harran köylüleri, Çerkesler, Kürtler, Dürziler, Aleviler, aralarına sızmayı başaran komünist ajanlar. İçlerinde hırsızlar, serüven peşinde koşanlar, haydutlar, deliler, yürekleri İngilizlere, Fransızlara, kendi hükümetlerine, Yahudilere karşı kin dolu yeryüzünün bütün şarlatanları. Cihadı Hazreti Ömer'in türbesini korumaktan çok yağma çağrısı sayan Doğu'nun bütün paryaları vardı aralarında. Varmak istedikleri yerde Hermon'un karlarının eteğinde ve Şam'ın 45 kilometre güneybatısında kırmızı tozla kaplı kıraç bir yaylaydı. Bu kasvetli görüntüde Suriye'de Fransız işgalinin birkaç kırık dökük kalıntısı, Katana askeri kampının barakaları seçiliyordu. Aşağı yukarı 6.000 gönüllü kısa sürede dikenli tellerle çevrili bu kampa toplandı. Aralarında bu Haçlı seferini her şeyden önce bir sığınak sayan birkaç kazazede vardı. İngiliz ordusundan kaçanları meydana getirdiği küçük bir grup, kaçak Alman savaş esirleri ve Alman ordusunda savaştıkları için Tito tarafından ölüme mahkum edilen Yugoslav Müslümanlar. Kamp hayatını düzenlemek ve ortak bir disiplin kurmak için merkezi bir otorite yoktu. Gerçek subayların sayısı o kadar azdı ki yönetim adamlarıyla birlikte gelen çete reislerine bırakılmıştı. Herkese çarşıdan alınma Amerikan, İngiliz ve Fransız ordusundan arta kalan sözde üniformalar giydirilmişti. Silah ve cephane az, çoğu kere de kullanılmaz haldeydi. Gönüllülerin bir bölümü sırf paslı tüfeklerin temizlenmesiyle görevlendirilmişti. Eğitim rastlantıya kalıyordu. Cephane azdı, atış talimlerini sınırlıyor. Bir hedefe 6 kere nişan alma ya da 1-2 el bombası savurma talihine erenler iyi eğitilmiş sayılıyordu. Ama en çok sıkıntısı çekilen de böyle bir orduyu beslemek, donatmak ve eğitmek için gerekli paraydı. Kahire'de ordunun kurulması için önce 1 sonra 2 milyon verilmesi hemen kararlaştırılan Arap Birliği ülkeleri, ödemeleri gerekenin 1/10'unu ancak yatırmışlardı. Birliğin genel sekreteri Azzam Paşa çalışmasının büyük bölümünü verdikleri sözü tutmaları için hepsine yalvarmakla geçiriyordu. Yahudi ajansı yöneticileri de Tel Aviv'de aynı para sıkıntısını çekiyorlardı. 1 Şubat akşamı para toplamak üzere gittiği Birleşik Amerika'dan elleri boş dönen muhasebeciler Eliezer Kaplan'ın raporunu dinlemek üzere toplandılar. Uzun süre Siyonist hareketin para yönünden başlıca desteği olan Amerikan Yahudileri, Filistin'deki kardeşlerinin devamlı isteklerinden bıkmaya başlamışlardı. En iyisi gerçekle yüz yüze gelmek diye öğütledi Kaplan. Gelecek güç aylar süresince Birleşik Amerika'dan 5 milyon dolardan fazlasını beklememek gerek. Bu rakam hazır bulunanları hançerledi sanki. Bütün bakışlar raporu güç gizleyebildiği bir sabırsızlıkla dinleyen karma karışık saçlı ufak tefek adama yöneldi. David Ben Gurion söylenen sözlerin ağırlığını herkesten daha iyi ölçüp biçecek yerdeydi. Ehud Avriye'nin Prag'dan satın aldığı tüfeklerle makineliler Filistin Araplarını durdurabilirdi. Ama ortaya çıkmaları beklenen düzenli Arap'ın tanklarına, toplarına, uçaklarına karşı ne yapabilirdi? Ben Gurion böyle bir tehlikeye karşı direnecek güçte bir ordunun donatımı için plan yapmıştı. Ama planın uygulanması için de en azından Kaplan'ın öngördüğü paranın 5-6 katı gerekliydi. Durumun kötülüğünü Amerikalılara anlatıp onları ikna etmek için Kaplan'la birlikte hemen Birleşik Devletler'e gitmeliyiz dedi. Bunun üzerine Siyonizm için Denver sokaklarında para toplayan kadın söz aldı. Sizin burada yaptığınızı dedi Golda Meir ben yapamam. Ama hepimizin ihtiyacı olan parayı toplamak üzere sizin yerinize Amerika'ya gidebilirim. Ben Gurion'un yüzü kıpkırmızı kesildi. Sözünün kesilmesini sevmezdi. Sorun hayati cevabını verdi. Kaplan'la birlikte kendisinin gitmesi gerekiyordu. Birçoklarınca desteklenen Golda Meir oylamaya başvurmayı önerdi. 2 gün sonra bir kat ince elbise ve el çantasıyla buz gibi soğukta Golda Meir New York'a iniyordu. Öylesine acele yola çıkmıştı ki Kudüs'e kadar gidip giysilerini alma fırsatı bulamamıştı. New York'a milyonlarca dolar toplamaya gelen kadının para çantasında topu topu 10 dolar vardı. Şaşıran bir gümrükçü bu kadar az parayla Birleşik Amerika'da nasıl yaşamayı düşündüğünü sordu. Burada yakınlarım var cevabını verdi Golda Meir. 2 gün sonra Chicago'nun büyük bir otelinde kurulan kürsüde heyecandan titreyerek bu ailenin en seçkinleriyle karşı karşıya bulunuyordu. Karşısında Amerikalı Yahudiler içindeki en zengin iş adamlarının çoğu oturuyordu. Yahudi Federasyonları Genel Kurulu yöneticileri olarak Avrupa ve Amerika'daki yoksul Yahudilere ekonomik yardım programını incelemek üzere 48 eyaletten gelmişlerdi. Onların toplantısı ve Golda Meir'in orada bulunuşu sadece rastlantıydı. Ukraynalı marangozun kızı için sınav ürkütücüydü. 1938'den beri Amerika'ya ayak basmamıştı. Önceki yolculukları sırasında konuştuğu kişiler de hep kendisi gibi sosyalist olan ateşli siyonistlerdi. Bugün karşılaştıkları Amerikalı Yahudi cemaatinin geniş bir yelpazesini meydana getiriyordu. Çoğu temsil ettiği ideale kayıtsız hatta düşmandı. New Yorklu dostları bu karşılaşmadan kaçınmasını söylemişlerdi hep. Genel kurul siyonist eğilimli değil demişlerdi. Üyeleri Amerika'da yapılacak hastane, sinagog ve kültür merkezleri için devamlı para isteyenlerce zorlanıyorlardı. Kaplan'ın da gördüğü gibi dış isteklerden bezmişlerdi. Yine de Golda Meir diretmişti. Toplantı gündemi uzun süre öncesinden bilindiği halde United Jewish Appeal Başkanı Henry Montour'a telefon etmiş ve Chicago'ya geleceğini söylemişti. Adı söylenip bu basit ve sert görünüşlü kadın ayağa kalktığında hazır bulunanlardan biri, kutsal kitapta sözü edilen kadınları andırıyor diye mırıldandı. Kudüs'ten gelen haberci elinde hiçbir not olmadan söz aldı. Sırf 700 bin Yahudinin yeryüzünden silinmesini önlemek niyetiyle Birleşik Amerika'ya gelmediğimi söylersem dedi, bana inanmanız gerekir. Son yıllarda Yahudiler 6 milyon kişi kaybettiler. Birkaç yüz bin kardeşlerinin daha ölüm tehlikesi içinde olduğunu, yeryüzündeki bütün Yahudileri hatırlatmamız biraz abartma olur. Ama bu 700 bin Yahudi yeryüzünden silinirse hiç kuşkusuz yüzyıllar boyu ne Yahudi halkı ne Yahudi ulusu kalır ve bütün umutlarımızın sonu demektir. Birkaç ay sonra Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması gerekiyor. Bu devletin gün ışığına çıkması için savaşıyoruz. Çok doğal. Bunun bedelini ödememiz ve kanımızı akıtmamız gerek. Çok normal. İçimizden en iyiler ölecek, kuşkusuz. Ama yine kuşkusuz olan saldırganların sayısı ne olursa olsun moralimizin bozulmayacağıdır. Golda Meir bu sözlerin ardından dinleyicilerine saldırganların top ve tanklarla geleceklerini açıkladı. Bu tür silahlara karşı dedi cesaretimizin er ya da geç varlık nedeni kalmayacak çünkü yok olacağız. Sıra Arap toplarına karşı koymayı sağlayacak ağır silahlar almak için Amerikan Yahudilerinden 25-30 milyon dolar istemeye gelmişti. Dostlarım diye noktaladı sözlerini. Zamanımız çok dar. Bu paraya hemen ihtiyacımız olduğunu söylersem bu gelecek ay ya da iki ay sonra demek değildir. Hemen ihtiyacımız var. Savaşa devam edip etmememiz gerektiğine karar vermek size düşmez. Savaşacağız. Filistin'deki Yahudi cemaati Kudüs müftüsü karşısına asla beyaz bayrak çekmeyecek. Ama zaferi bizim mi yoksa müftünün mü kazanacağına karar vermek size düşüyor. Halsiz düşen Golda Meir kendini iskemlesine attı. Dinleyicilerin üzerine bir sessizlik örtüsü çökmüştü. Bir an başarısızlığa uğradığını sandı. Sonra herkes ayağa kalktı ve bir alkış tufanı koptu. Kürsü kendisine vermeye hazır oldukları paraları bildirmeye koşan ilk delegelerin saldırısına uğradı. Toplantı sona ermeden 1 milyon dolardan fazla para toplanmıştı. Siyonizm davasına hizmet için yıllardır para toplanırdı ama ilk kez bu para hemen harcanmaya hazırdı. Delegeler bankacılarına telefon ediyor, daha sonra kendi Yahudi çevrelerinden toplayabileceklerine inandıkları para kadar borçlanıyorlardı. Bu inanılmaz öğleden sonra bitmeden Golda Meir 25 Stefan'ı toplayacağından emin olduğunu telgrafla Ben Gurion'a bildirdi. Dipnot: Amerikalı Siyonist lider Stephen Weiss o kadar çok para toplamıştı ki adı 1 milyon dolar karşılığında kullanılıyordu. Bu zaferle gözleri kamaşan Amerika'nın Siyonist yöneticileri Meir'in bütün ülkeyi dolaşmasında üstelediler.